Ayrım 32, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 387. 32. Bölüm. Sabahın erken saatlerinde çiftliğe gitmişlerdi. Wallander yanına Nyberg, Hamren ve Hanson'u almıştı. Herkes kendi arabasıyla gitmişti. Wallander sonunda Almhult'taki tamirciden gelen arabasına binmişti. Sisin arasında terk edilmiş bir gemi gibi duran boş evin önünde arabalarını park ettiler. 20 Ekim Salı sabahı hava sisliydi. Denizden gelen sis kentin üstünde hareketsiz duruyordu. Sabah saat tam 6.30'da buluşmaya karar vermişlerdi. Ama görüş açısı pek net olmadığından beklemek zorunda kalmışlardı. En son Wallander gelmişti. Arabasından inerken kendilerini avcılara benzetti. Tek eksikleri silahlarıydı. Kendilerini bekleyen görev ürkütücüydü. Erikson'un topraklarının bir kenarında cinayete kurban gitmiş bir kadının cesedi yatıyor olabilirdi. Bulacakları, tabii eğer bir şey bulabilirlerse, iskelet kalıntılarından öte olmayacaktı. 27 yıl oldukça uzun bir zamandı. Soğuktan üşüyerek birbirlerini selamladılar. Hanson hem bu tarlanın hem de yandaki tarlaların bir haritasını da getirmişti beraberinde. Wallander eğer gerçekten de kuşkulandıkları gibi ceset bulacak olurlarsa Lund Kültür Birliği'nin ne düşüneceğini geçirdi içinden. Belki de meraklılar çiftliği doldururlar dedi kendi kendine. Haritayı Nyberg'in arabasının kaportasının üstüne serip çevresine toplandılar. 1967 yılında tarlalar daha farklı bir konumdaydı dedi Hanson haritanın üstünde bir yeri işaret ederek. Erikson güneydeki tarlaları 1970 yılının ortalarında satın almış. Bu da arayacakları alanı daraltıyordu ama yine de oldukça geniş sayılabilecek bir alanı arabaları gerekiyordu. Tüm bölgeyi kazmaları olanaksızdı zaten. ''Sis işimizi zorlaştırıyor.'' dedi Wallander. ''Araziyi gözden geçirmeliyiz. Bazı bölgeleri araştırma dışı bırakabileceğimizi düşünüyorum. Bence bir insan öldürdüğü birini gömmek için seçeceği yere özen gösterir.''
''Büyük olasılıkla kimsenin bakmayı düşünmediği bir yere gömer.'' dedi Nyberg. ''Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmış. Tabii Amerika'da ama çok mantıklı.''
''Çok geniş bir arazi.'' dedi Hanson. İşte bu yüzden araştırma alanımızı küçültmeliyiz dedi Wallander. Nyberg kalktı, onu herhangi bir yere gömmemiştir. Örneğin hiç kimse kapısının hemen dışına birini gömmek istemez. Tabii deli değilse ve Erikson'un da deli olmadığını hepimiz biliyoruz.
Ayrıca orada çakıl taşları var dedi Hanson. Bence bahçeyi listeden çıkaralım.
Çiftlik evine gittiler. Wallander bir an için Yeast'a dönmelerini ve sis iyice dağıldıktan sonra geri gelmelerini önermeyi düşündü. Rüzgar olmadığından sis gün boyu kalkmayabilirdi. Sonunda orada kalarak çevreyi incelemeye karar verdi. Evin arkasında uzanan büyük bahçeye doğru gittiler. Yumuşak zemin dallardan düşmüş ve çürümüş elmalarla doluydu. Başlarının üstünden uçan bir saksağın ağaçlardan birinin dalına kondu. Durup çevrelerine baktılar. Burada olamaz diye geçirdi içinden Wallander. Kentte yaşayan biri bir cinayet işlediğinde cesedi buraya gömebilir. Ama kent dışında yaşayan biri bunu asla yapmaz. Düşüncelerini arkadaşlarına açtı. Kimse karşı çıkmadı. Tarlalara doğru yürüdüler. Sis hala yoğundu. Sislerin arasından çıkan yabani tavşanlar gözden yitip gidiyorlardı. Arazinin kuzey sınırına doğru gittiler. ''Acaba araştırma köpekleri cesedi bulmamıza yardımcı olabilir miydi?'' diye sordu Hamren.
''27 yıl sonra sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Nyberg.
Çamura bata çıka yürüyorlardı. Erikson'un arazisinin sınırını oluşturan çamurlu zeminde güçlükle yürüyorlardı. Paslanmış bir çapa bir kenarda duruyordu. Wallander'in canını sıkan yalnızca yapmak zorunda oldukları görevleri değildi. Sis ve çamurlu toprakta içinin kararmasına neden olmuştu. Doğduğu ve büyüdüğü yer olan Skyne'ye hayrandı. Ama bir de sonbahar olmasaydı ya da hiç olmasa böylesi günler olmasaydı. Küçük bir havuzun yanına gelmişlerdi. Hanson haritada nerede olduklarını gösterdi. Havuza baktılar. Yaklaşık 100 metre genişliğindeydi.
''Bu havuz tüm yıl boyunca suyla dolu olur.'' dedi Nyberg. ''Ortası yaklaşık olarak 2 ya da 3 metre derinliğindedir.''
''Cesede ağırlık bağlayarak suya atmış olabilir.'' dedi Wallander.
ya da bir çuvala koyarak dedi Hanson.
Wallander evet dercesine başını salladı. Aklını kurcalayan bir şey vardı ama bunun ne olduğunu tam olarak çıkaramıyordu.
Ceset suyun üstüne çıkabilir. İnsanın mezar kazmak için elinin altında binlerce metrekarelik bir arazi varken Erikson cesedi havuza atmayı yeğleyeceğini hiç sanmıyorum. Bu uçsuz bucaksız toprakta kim çalıştı acaba diye sordu Hanson. Erikson'un çalışmadığı ortada, toprağını kiralamadı ama toprak yine de bakımlı.
Hanson Yistat dışındaki bir çiftlikte büyüdüğünden topraktan çok iyi anlardı.
Bu oldukça önemli bir soru dedi Wallander. Bu sorunun yanıtını bulmamız gerek.
Belki de bu şekilde diğer sorunun yanıtını da bulabiliriz dedi Hamren. Yani toprakta herhangi bir değişikliğin olup olmadığını. Eğer bir yeri kazarsan bir başka yerde tümsek oluşur. Mezardan söz etmiyorum. Ama örneğin bir kuyu ya da başka bir şey kazabilirsin.
Yaklaşık 30 yıl önce olan bir şeyden söz ediyoruz dedi Nyberg. O kadar eskiyi kim anımsayabilir?
Evet dedi Wallander ama yine de incelemeliyiz. Holger Eriksson'un toprağında acaba kim çalıştı?
Ya da kimler dedi Hanson.
O zaman biz de onlarla konuşuruz diye karşılık verdi Wallander. Tabii onları bulursak ve tabii hala yaşıyorlarsa.
İlerlediler. Wallander evin içinde çiftliğin havadan çekilmiş birkaç resmini gördüğünü anımsadı. Hanson'a Lund'daki kültür birliğini aramasını ve birinin anahtarları getirmesini söyledi.
Sabah bu saatinde orada kimse olmaz.
Höglund'u ara dedi Wallander. Erikson'un vasiyetiyle ilgilenen avukatı aramasını söyle. Avukatta anahtarlar vardır.
Avukatlar erken kalkarlar dedi Hanson numarayı çevirirken.
Havadan çekilmiş o fotoğrafları görmek istiyorum dedi Wallander. Hem de en kısa zamanda.
Hanson Höglund'la telefonda konuşurken onlar da yürümeye devam ettiler. Yol bayır aşağı iniyordu, sis hala yoğundu. Uzaklardan gelen bir traktör sesi duyuldu. Hanson'un telefonu çaldı. Höglund avukatla konuştuğunu haber veriyordu. Avukat anahtarları geri vermişti.
Höglund kendilerine yardımcı olabilecek birini bulmaya çalıştığını söyledi. Onları yeniden arayacaktı.
Bir sonraki sınır işaretine 20 dakika sonra ulaştılar.
Hanson haritayı gösterdi. Artık tarlanın güneybatı köşesine gelmişlerdi. Arazi 500 metre daha uzanıyordu ama Erikson bu bölümü 1976 yılında almıştı. Doğuya doğru gittiler. Kuyuya ve kuş kulesinin bulunduğu tepeye yaklaşıyorlardı. Wallander içindeki huzursuzluğun arttığını hissetti. Diğerlerinin de aynı huzursuzluğu yaşadığını hissediyordu.
20. yüzyılın son çeyreğinde İsveç'te polis olarak geçen yaşamım diye geçirdiği içinden. Sabahın erken bir saati, şafak sökmekte, sonbahar, yoğun, sisli ve soğuk bir hava, çamurların arasında güçlükle ilerlemeye çalışan 4 adam. Bir adamın kazığa sokularak öldürüldüğü kuyunun yanına gelmişlerdi. Bir yandan da 27 yıl önce ortadan kaybolan Polonyalı bir kadının gömüldüğü çukuru arıyordu bu 4 adam.
Düşünceye değin bu çamurda bataçıka yürüyeceğiz diye geçirdi içinden. Kentin bambaşka bir yerindeyse insanlar mutfak masalarının etrafına oturmuş, halkın milis kuvvetlerini örgütlemeyi konuşuyorlardı. Siste yanlış yola sapan herkesin ölünceye değin dövülme riski var bu ülkede.
Yürürken bir yandan da kafasının içinde Rydberg'le konuşuyordu. Hastalığının sonuna doğru bir gün Rydberg yine balkonda otururken onu görmeye gitmişti. Balkon sislerin arasında gözlerinin önüne geliverdi. Rydberg konuşmuyor, Wallander'in söylediklerini gülümseyerek dinliyordu.
Çukurun yanına gelmişlerdi. Yerinden oynamış kalasların arasında polis kordonunun bir parçası sarkıyordu.
İşimiz bittikten sonra ortalığı iyi temizlemiyoruz diye geçirdiği içinden Wallander. Bambu kazıklar kaldırılmıştı. Nerede olduklarını merak etti. Karakolun bodrum katında mıydılar acaba? Yoksa Linköping'deki adli tıp laboratuvarında mı?
Sisler arasında güçlükle fark edilen kule sağ taraftaydı. Wallander kenara doğru birkaç adım attı ve çamurda ayağı kaydı. Nyberg kuyuya bakıyordu. Hamren'le Hanson alçak sesle haritanın üzerinde bir şeyler konuşuyorlardı.
Birinin Holger Eriksson'u ve çiftliği yakın takibe almış olması gerek diye geçirdiği içinden Wallander. Kafasının içinde bir fikir gelişiyordu.
Bu söz konusu kişi 27 yıldan beri kayıp olan, öldüğü ileri sürülen ve buralarda bir yerde gömülmüş olması olası olan Krista Haberman'ın başına nelerin geldiğini biliyordu. Erikson'un günleri sayılıydı. Uçları sivriltilmiş kazıklarla dolu bir mezar hazırlanmıştı. Çamurun içinde bir başka mezar. Hamren de Hanson'un yanına gitti. Onlara düşüncelerini açıkladı. Nyberg sisin içinde gözden kaybolmuştu. Katilin Krista Haberman'ın nerede gömülü olduğunu bildiğini varsayalım. Defalarca katilin kendine has bir dil kullandığını ve bu dilin aracılığıyla bize bir şeyler anlattığını ileri sürdük. Şifrenin yalnızca bir bölümünü çözmeyi başardık. Erikson son derece acımasız bir şekilde öldürüldü. Cesedinin bulunmasının istendiğini biliyoruz. Bu yerin başka bir nedenden ötürü aramamızı burada sürdürmemiz için seçilmiş olma olasılığı da var. Ve bulursak aynı zamanda da Krista Haberman'ı bulacağımız ortada. Nyberg sisin arasından ortaya çıktı. Wallander az önce söylediklerini yineledi. Kuyunun yanından geçerek kuleye doğru gittiler. Aşağıdaki ormanlık alan sisler altında kalmıştı. ''Gereğinden fazla kök var.'' dedi Nyberg. ''Bunların ağaçların gövdesi olduğunu sanmıyorum.'' Geriye döndüler ve doğuya doğru yöneldiler. Başladıkları yere geldiler. Saat 8'e geliyordu ve sis henüz dağılmamıştı. Höglund arayarak anahtarların yolda olduğunu söyledi. Hepsi de üşümüş ve ıslanmıştı. Wallander onları orada gereksiz yere tutmak istemiyordu. Hanson bundan sonraki birkaç saatini arazide kimin çalıştığını saptamakla geçirecekti. 27 yıl önce olan beklenmedik değişikliği öğrenmek istiyoruz dedi Wallander. Ama sakın burada bir ceset olduğundan kuşkulandığımızı söyleme. O zaman kıyamet kopar. Hanson başını evet dercesine salladı, anlamıştı. Siz kalktığında bir ara gelip burayı yeniden inceleyeceğiz dedi Wallander. Birlikte çiftlikten ayrıldılar. Wallander arkalarında kalmıştı. Arabasına binerek havalandırmayı açtı. Galiba çalışmıyordu. Tamir için dünyanın parasını ödemişti ama bu paranın kalorifer sistemini içermediği anlaşılıyordu. Acaba ne zaman yeni bir araba alabilecek param olacak diye geçirdi içinden. Olaya karışan kadınları düşünerek bekledi. Krista Haberman, Eva Runfeld ve Katarina Taxel. Bir de adı olmayan dördüncü bir kadın daha vardı. Anlaşmalarının ortak noktası neydi? Bu noktaya görmeden baktığını hissediyordu. Düşüncelerine geri döndü. Cinsel tacize ve fiziksel şiddete uğramış kadınlar. Zaman her şeyin üstünü örtmüş gibiydi. Arabada otururken birden bir başka olası çözüm olabileceği geldi aklına. Her şeyi görmemişlerdi. Anlamaya çalıştıkları olaylar daha büyük bir şeyin parçalarıydı. Kadınların arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaları elbette önemliydi. Ama bu söz konusu ilişkinin rastlantı olabileceği olasılığını da göz ardı etmemeliydiler. Biri seçim yapıyordu. Peki ama bu seçimi neye göre yapıyordu? Koşullara mı? Rastlantılara mı? Karşısına çıkan fırsatlara mı? Erikson çiftliğinde tek başına yaşıyordu. Sosyal bir yaşamı yoktu. Geceleri kuşları izlerdi. Yanına yaklaşılması kolay biriydi. Runfeld iki haftalığına orkide safarisine çıkmaya hazırlanıyordu. Bu da beraberinde bir fırsatı getiriyordu. O da yalnız yaşıyordu. Eugen Blomberg akşamları tek başına yürüyüşe çıkıyordu. Wallander bu düşüncelere başını salladı. İlerleme kaydedemiyordu. Doğru yöne mi bakıyordu? Bundan emin değildi. Arabanın içi soğuktu. Dışarı çıkarak ısınmak için biraz hareket etti. Anahtarlar kısa bir süre sonra orada olacaktı. Oraya ilk gelişini anımsayarak bahçeye doğru gitti. Ellerine baktı. Güneş yanığı rengi açılmıştı. Villa Borghese bahçelerindeki güneşin anısı bile uzaklarda kalmıştı. Tıpkı babasının anısı gibi. Bakışlarını bahçede dolaştırdı. Ev oldukça bakımlıydı. Burada bir zamanlar Holger Eriksson adında biri oturmuş ve kuşlarla ilgili şiirler yazmıştı. Bir gün lacivert bir Chevrolet'e binerek Jämtland'a gitmişti. Onu oraya tutkusu mu götürmüştü? Yoksa başka bir nedenden ötürü mü gitmişti? Krista Haberman çok güzel bir kadındı. Genç kadın onunla isteyerek mi gitmişti? Öyle olması gerekiyordu.
Birlikte Skyne'ye dönmüşlerdi. Daha sonra da Krista Haberman ortadan kaybolmuştu. Erikson yalnız yaşıyordu, mezar kazmıştı. Genç kadın kaybolmuştu. Araştırma Hanson bir ilişki buluncaya değin bir türlü güncel olamıyordu. Wallander boş köpek kulübesinin yanında durmuş bakıyordu. Önce tam olarak ne düşündüğünün farkına varmamıştı. Krista Haberman'ın görüntüsü yavaş yavaş uzaklaştı, kaşlarını çattı. Kulübede neden köpek yoktu? Daha önce kimse bu soruyu sormamıştı. Kendisi bile. Köpek ne zaman ortadan kaybolmuştu? Bunun tüm bu olaylarla bir ilgisi yok muydu? Bunlar yanıtlanmasını istediği sorulardı. Evin önünde bir araba durdu. Bir dakika sonra 20 yaşından büyük olmayan bir delikanlı bahçeye girdi. Wallander'a doğru yaklaştı. ''Anahtarları bekleyen polis siz misiniz?'' ''Evet benim.'' Delikanlı ona kuşkuyla baktı. ''Bundan nasıl emin olabilirim? Siz herhangi biri de olabilirsiniz.'' Wallander sinirlenmişti ama sonra delikanlının kuşkularında haklı olabileceğini düşündü. Üstü başı çamur içindeydi. Kimliğini çıkarıp uzattı. Delikanlı başını evet dercesine sallayarak anahtarları uzattı. ''Bunları en kısa zamanda Lund'a geri döndüreceğim.'' dedi Wallander. Delikanlı bir kez daha başını salladı. Wallander ön kapının anahtarını alırken arabanın oradan hızla uzaklaştığını duydu. Jonas Hader'in Katarina Taksel'in binasının önündeki kırmızı golf hakkında söylediklerini anımsadı. ''Kadınlar arabayı ikinci vitese takıp kalkmazlar.'' Oysa Mona benden çok daha hızlı bir sürücüdür. Bayba ayağını gaz pedalından asla çekmez. Ama belki onlar da Hader'in dediği gibi ikinci vitesli arabayı kaldırmazlar. Kapıyı açarak içeri girdi. İçerisi havasızdı. Kapının yanındaki sandalyeye oturarak çamurlu çizmelerini çıkardı. Salona gidince ağaç kakanla ilgili şiirin hala masada olduğunu şaşkınlıkla gördü. 21 Eylül gecesi. Yarın tam bir ay olacak diye geçirdiği içinden. Cinayetleri çözmeye başlamamışlardı bile. Bunun dışında çözmeleri gereken iki cinayet daha vardı. Ayrıca ortadan birdenbire kaybolan ve büyük olasılıkla Erikson'un tarlasında bir yere gömülen bir kadının gizemini de çözmeleri gerekiyordu. Evin sessizliğinde kıpırdamadan durdu. Sis hala açılmamıştı. Kendini huzursuz ve tedirgin hissediyordu. Odanın içindeki eşyalar kendisini gözetliyordu. Havadan çekilmiş iki fotoğrafın asılı olduğu duvara yaklaştı. Cebinden gözlüklerini çıkarıp takarak resimlere doğru uzandı. Fotoğraflardan biri siyah beyazdı, diğerinin ise rengi solmuştu. Siyah beyaz olan 1949 yılında çekilmişti. Holger Eriksson'un bu çiftliği almasından 2 yıl önce, renkli olanı ise 1965 yılında çekilmişti. Wallander evin içine biraz gün ışığı girsin diye perdeyi açınca bahçedeki ağaçların arasında otlayan geyiği gördü. Kıpırdamadı. Geyik başını kaldırıp ona baktı. Sonra da sakin bir şekilde otlamayı sürdürdü. Wallander yerinden kıpırdamadı. İçinde bu geyiği hiçbir zaman unutamayacağına ilişkin bir duygu vardı. Orada ne kadar kaldığını ve geyiğe baktığını bilmiyordu. Sonunda geyiğin dikkatini çeken bir gürültü onun oradan uzaklaşmasına neden oldu. Wallander bir süre daha pencereden baktı, sonra da duvarda asılı olan iki resme geri döndü. Kamerayı taşıyan uçağın güneyden geldiği anlaşılıyordu. Tüm ayrıntılar netti. 1965 yılında Erikson Kulesi'ni inşa ettirmemişti ama tepe ve kuyu oradaydı. Köprüyü göremedi. Tarlanın dış hatlarını izledi. Resim baharın başında çekilmiş olmalıydı. Tarlalar sürülmüştü ama ekinler çıkmamıştı ortaya. Havuz çok net çıkmıştı. Traktör yolunun yanındaki ağaçlıklı alan iki tarlayı birbirinden ayırıyordu. Kaşlarını çattı. Bu ağaçlıklı alanı anımsayamadı. O sabah sis yüzünden görememişti ama daha önce geldiğinde de ağaçlıklı alanı gördüğünü anımsayamadı. Ağaçlar bakımlıydı. Resmin hemen ortasındaki evi inceledi. Domuz ağılı olarak kullanılan bina yıkılmış olmalıydı. Yanındaki yol genişti. Ama bunların dışında her şey hemen hemen aynıydı. Gözlüklerini çıkararak deri koltuklardan birine oturdu. Çevresinde yoğun bir sessizlik vardı. Bir Chevrolet, Sven Stavik'e gider. Bir kadın Skyne'ye gelir. Sonra ortadan kaybolur. Ve 27 yıl sonra Sven Stavik'e giden adam öldürülür. Artık üç farklı kadını arıyorlardı. Krista Habermann, Katerina Taxel ve şimdilik adı olmayan diğer bir kadın. Kırmızı golf arabası olan, sarma sigara içen ve büyük olasılıkla da takma tırnak takan kadın. Wallander birden iki kadının aslında aynı kadın olabileceklerini ve her şeye karşın Krista Habermann'ın hala hayatta olabileceği olasılığını düşünmeye koyuldu. Eğer bu savı doğruysa Habermann 65 yaşlarında olmalıydı. Oysa Ylva Brink'i bir yumrukla yere seren kadın çok daha gençti. Bu düşüncelerinin mantıklı bir yanı yoktu. Aslında hiçbir şeyin mantıklı bir yanı yoktu. Saatine baktı, 9'a çeyrek vardı. Ayağa kalkarak evden çıktı. Sis hala açılmamıştı. Yeniden boş köpek kulübesini düşündü. Sonra da arabasına binerek oradan uzaklaştı. Saat 10'da Wallander araştırma ekibini toplantıya çağırdı. Martinson gelmemişti ama o gün öğleden sonra Therese'nin okuluna gittikten sonra geleceğine söz vermişti. Höglund Martinson'un kendisini bir gece önce geç bir saatte aradığını söyledi. Sesi genç kadına alkollü gibi gelmişti. Wallander birden içinde bir kıskançlık duydu. Martinson neden kendisini değil de Höglund'u aramıştı? Oysa onunla yıllarca birlikte çalışmıştı. ''İstifa etmek konusunda hala kararlı'' dedi Höglund. ''Ama sanki onunla konuşursak vazgeçecekmiş gibi bir duygu var içimde.'' ''Onunla konuşacağım'' dedi Wallander. Toplantı odasının kapısını kapattılar. Per Akeson'la Şef Holgersson toplantıya biraz geç gelmişlerdi. Wallander onların önce kendi aralarında bir toplantı yaptıklarını düşündü. Lisa Holgersson konuşmaya başladı. ''Tüm ülkede halkın milis kuvvetlerinden söz ediliyor'' dedi. ''Şu andan itibaren Lödinge gözetim altına alındı. Bu akşam Göteborg'dan yayın yapacak bir televizyon tartışma programı kurtun konuşmacı olarak katılmasını istiyor.'' ''Bu asla söz konusu bile olamaz'' dedi Wallander dehşet içinde. ''Ne söyleyeceğim ki?'' ''Merak etme, ben zaten öneriyi senin adına geri çevirdim'' diye karşılık verdi Holgersson gülümseyerek. ''Daha ileride bunun karşılığında senden bir iyilik isteyeceğim, haberin olsun.'' Wallander şefin polis akademisindeki bir dizi konferanstan söz ettiğinin farkındaydı. ''Büyük bir tartışma olacak'' diye sürdürdü konuşmasını Lisa Holgersson. ''Bu konular tartışmaya artık açıldığına göre tartışmanın iyi bir şekilde sonuçlanmasını ümit etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok.'' ''Bu aynı zamanda polis teşkilatındaki üst düzey yöneticilerinin de artık kendilerini eleştirmeye başlamalarını sağlayabilir'' dedi Hanson. ''Olayların bu şekilde gelişmesinden yalnızca bizler sorumlu değiliz.'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Wallander merakla. Hanson genellikle polis teşkilatı ile ilgili tartışmalarda ağzını açmazdı. ''Polisin karışmış olabileceği bazı skandalları düşünüyorum'' dedi Hanson. ''Belki bu tür skandallar her zaman vardı ama şimdiki gibi yaygın değillerdi.'' ''Bu ne abartabileceğimiz ne de göz ardı edebileceğimiz bir konu'' dedi Perakeson. ''Bence en büyük sorun polisle yargının suç diye nitelendirdiği unsurların birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor.'' ''Dün çok büyük bir suç olarak nitelendirilen bir olaya bugün sıradan bir şeymiş gibi bakılıyor ve polis araştırma yapmak zahmetine bile katlanmıyor. Bence bu bugüne değin bu ülkede son derece güçlü olan ulusal adalet kavramını yıpratıyor.'' ''Birbirleriyle bağlantılı olabilir'' dedi Wallander. ''İnanmak istemekle birlikte halkın milis kuvvetleri tartışmasının bu olaylarla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.'' ''O adamları en ağır suçlamalarla dava açmayı düşünüyorum'' dedi Akeson. ''Saldırı bence çok büyük bir suçtur. Saldırıya 4 kişi katılmıştı ve ben hiç olmasa 3'ünü mahkum edeceğimi sanıyorum. Başsavcı da bu konuyla ilgili her gelişmeden haberdar olmak istiyor. Doğrusu buna şaşırdım ama bu da hiç olmasa bazı şeylerin üst düzeyde ciddiye alındığını gösteriyor.'' Ake Davidson Arbetet'te yayınlanan söyleşisinde son derece zeki ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eden birine benziyor dedi Svedberg. Ha, bu arada yakında taburcu olacakmış. Terezi'yi ve babasını da unutmayalım dedi Wallander. Okuldaki çocukları. Martinson'un gerçekten de istifa etmeyi düşündüğü doğru mu diye sordu Akeson. Bu onun ilk tepkisiydi diye karşılık verdi Wallander. Bu da o koşullarda son derece doğal ve mantıklı. Ama istifa edeceğini sanmıyorum. Çok iyi bir polis o dedi Hanson. Acaba kendisi de bunun farkında mı? Evet, farkında dedi Wallander. Önemli olan bunun yeterli olup olmadığı. Diğer unsurlar benzeri olaylar olduğunda ortaya çıkar. Özellikle bizim gibi işleri yoğun olan kişilerde.
Biliyorum dedi Şef Holgersson ve işin acı tarafı da işlerimiz hafiflemeyecek.
Wallander Nyberg'e söz verdiği gibi Holgersson'un arkadaşının işlerinin yoğunluğu hakkında konuşmayı unuttuğunu fark etti. Konuyla ilgili not aldı. Bu konuya daha sonra döneriz dedi.
Sizlere Björk'ün aradığını ve hepinize bol şans dilediğini söylemek istiyorum dedi Holgersson. Martinson'un kızının başına gelenlere çok üzüldüğünü de belirtti.
Tam zamanında istifa etti dedi Svedberg. Ona giderken ne almıştık? Olta mı? Eğer burada hala çalışıyor olsaydı o oltayı kullanacak zamanı hiç bulamayacaktı.
Şu anda onun da işlerinin yoğun olduğunu sanıyorum dedi Holgersson.
Björk çok iyi bir şefti dedi Wallander. Hadi şimdi işimize bakalım.
32. ayrımın sonu. Sayfa 398.